Ayrım 5, sayfa 51. Nazi Partisi doğuyor. 10 Kasım 1918'de sonbaharın kasvetli bir pazar günü Adolf Hitler yüzyılın en büyük alçaklığı dediği şeyi ta kalbinin derinliklerinde duydu. Bu ifade Mein Kampf'ın ilk Almanca baskısında kullanılmış, sonradan ihtilale çevrilmiştir. O gün Berlin'in kuzeyinde küçük bir Pomeranya kasabası olan Passewoek'taki askeri hastanede yatan yaralı askerlere bir papaz inanılmayacak haberler getiriyordu. İpres yakınlarında bir ay önce İngilizlerin yaptığı bir gaz hücumunda geçici olarak görme gücünü kaybetmiş olan Hitler de o sırada bu hastanede yatmaktaydı. O pazar sabahı papaz askerlere Kaiser'in tahtından vazgeçtiğini ve Hollanda'ya kaçtığını haber verdi. Bir gün önce Berlin'de bir cumhuriyet ilan edilmişti. Ertesi gün yani 11 Kasım'da Fransa'da Kampanye'de bir ateşkes anlaşması imzalanacaktı. Savaş kaybedilmişti. Almanya zaferi kazanmış olan İtilaf Devletleri'nin eline düşmüştü. Papaz soluyordu. Bu sahneyi anlatan Hitler şöyle der: "Artık buna dayanamadım. Her şey gözümün önünde karardı. Sendeledim ve el yordamıyla tutuna tutuna tekrar koğuşa döndüm. Kendimi karyolanın üzerine attım. Yanan başımı yorgana ve yastığa gömdüm. Demek yapılan şeyler hep boşunaydı. Bütün fedakarlıklar ve sıkıntılar boşunaydı. Demek ölüm korkusuyla geçirdiğimiz saatler boşunaydı. 2 milyon insan boşuna ölmüştü. Onlar bunun için mi ölmüşlerdi? Bütün bunlar birkaç sefil caninin ana yurda el koymaları için mi yapılmıştı?" Hitler, annesinin ölümünden beri ilk defa boşalıp ağladığını söyler. "Dayanamadım," der. Birçok yurttaşları gibi o da o sırada ve ondan sonra da Almanya'nın savaş alanlarında yenildiğini ve kaybettiği gerçeğini bir türlü kabul edemedi. Milyonlarca Alman gibi Hitler de gözü pek atılgan bir askerdi. Ama ileride siyasi düşmanları tarafından savaştan korkmakla suçlandırılacaktır. Ancak şunu söylemek gerekir ki elde bu suçlamayı doğrulayacak hiçbir kanıt yok. 3 aylık talimden sonra 1914 Ekim'inin sonuna doğru 16. Bavyera Piyade Alayı'nın 1. bölüğünde haberci olarak cepheye gitti. Bölük 1. İpres Savaşması'nda 4 gün süren şiddetli çarpışmalar sonunda büyük zayiat verdi. İngilizler bu savaşta Almanların Manş'a doğru yürüyüşünü durdurmuşlardı. Hitler'in Münih'te Pop adında bir terzi olan ev sahibine yazdığı bir mektuba göre 4 gün süren çarpışma sonunda alayı 3500 erden 600'e inmişti. Yalnız 30 subay sağ kalmış, bu yüzden 4 bölük ilga edilmişti. Savaş sırasında 2 kere yaralandı. Birincisinde 7 Ekim 1916'da Zomme Savaşması'nda ayağından vuruldu. Almanya'da hastanede yattıktan sonra 1917 Mart'ında ilk komutanın adıyla anılan List alayına döndü. Artık çavuş olmuştu. O yaz Aras ve 3. İpres Savaşmalarına katıldı. Almanların 1918 ilkbaharında ve yazında yaptıkları büyük taarruzda bulundu. Alayı savaşın en ateşli yerinde çarpıştı. Son İpres Savaşması'nda Warwick güneyindeki bir tepede İngilizlerin 13 Ekim gecesi yaptıkları ağır bir gaz saldırısına uğradı. "Gözlerim yana yana, sendeleye sendeleye geri döndüm," der. Savaşın son raporu da yanımdaydı. Birkaç saat sonra gözlerimden ateş fışkırır gibi oldu. Her şey karardı. Cesaretinden ötürü 2 kere madalya aldı. 1914 aralığında kendisine 2. dereceden demir haç nişanı verilmişti. 1918 Ağustos'unda 1. dereceden demir haç nişanı aldı. Bu nişan eski imparatorluk ordusunda pek az ere verilmişti. Birliğindeki bir asker tek başına 15 İngiliz'i esir ettiği için Hitler'e şeref nişanı verildiğini söylemiştir. Başka bir asker de yakaladığı askerlerin İngiliz değil Fransız olduklarını iddia etmiştir. Alaydaki resmi kayıtlarda böyle bir olaya ait tek kelime bulunamamıştır. List alayının resmi defterlerinde nişan olayına dair en ufak bir kayıt yoktur. Nişan almış birçok askerin de kaydı bulunamamıştır bu defterlerde. Nedeni ne olursa olsun Hitler çavuşun demir haç nişanı aldığı bir gerçek. Çünkü bu nişanı hayatının sonuna kadar övünerek taşımıştır. Arkadaşlarından birçoğunun belirttiğine göre Hitler garip bir askerdi. Başkalarına evlerinden hediyeler ve mektuplar geldiği halde ona hiçbir şey gelmezmiş. Hiç izin istememiş. Başka askerler gibi kadınlarla ilgisi de yokmuş. En cesur adamlar bile cephenin pisliğinden, bitlerinden, çamurundan, kokusundan yakınırken o bir kere bile ağzını açıp şikayet etmemiş. Savaşın amaçlarını her zaman ciddiye almış. Almanya'nın büyük kaderine inanmış. Heyecanlı bir askermiş Hitler. Bölüğündeki askerlerden biri şöyle demiştir. Hepimiz ona küfreder ve onu çekilmez bulurduk. Savaşı kötülediğimiz zaman bu karga suratlı herif bize hiç katılmazdı. Başka biri de Hitler'i koğuşta bir köşeye çekilmiş, kafasını ellerinin arasına almış, derin derin düşünen bir asker olarak tanımlamıştır. Birdenbire yerinden kalkar, büyük toplarımız olduğu halde zaferi kazanamayacağımızı, çünkü Alman halkının görünmez düşmanlarının karşımızdaki düşmanın en büyük toplarından daha büyük bir tehlike olduğunu söylerdi. Sonra bu görünmez düşmanlara yani Yahudilerle Marksistlere ve ver yansın edermiş. Onların bütün kötülüklerin kaynağı olduklarını Viyana'da öğrenmemiş miydi? Ve savaşın ortasında bacağındaki yara iyileştikten sonra Almanya'da gezerken bunu kendi gözleriyle görmemiş miydi? Berlin'in yakınındaki Bilitz Hastanesi'nden çıktıktan sonra başkenti gezmiş, sonra da Münih'e gitmişti. Her yerde savaşa küfreden ve bir an önce bitmesini isteyen alçaklar türemişti. Gevşeyenler çoğalmıştı. Bunlar Yahudilerden başkaları olabilir miydi? Bürolar diyordu. Yahudilerle doluydu. Hemen hemen memurların hepsi Yahudiydi ve Yahudilerin hemen hemen hepsi de memurdu. 1916-17 yıllarında istihsalin aşağı yukarı hepsi Yahudi sermayesinin elindeydi. Yahudiler bütün ulusu soyuyor ve egemenliği altında eziyordu. Felaketin yaklaşmakta olduğunu büyük bir dehşet içinde gördüm. Hitler gördüklerine dayanamadı ve söylediğine göre cepheye döndüğüne sevindi. 1919 Kasım'ında sevdiği yurdunun başına gelenlere daha da üzüldü. Hemen hemen bütün Almanlar için olduğu gibi onun içinde korkunç bir felaketti bu. Yazık olmuştu Almanlara. Alman ordusu savaş alanlarında yenilmemişti. Yurt içindeki hainler vurmuşlardı arkadan onu. Böylece Hitler de Almanların çoğu gibi arkadan vurulma masalına bağnazlıkla inanmış olarak savaştan çıktı. Weimar Cumhuriyeti'ni yıkan ve sonunda Hitler'in zaferine yol açan da her şeyden çok bu arkadan vurulma inancı oldu. Uydurulmuş bir masaldı bu. Yüksek Komutanlığın fiili başkanı General Ludendorff 28 Eylül 1918'de derhal ateşkes anlaşması yapılması üzerinde direnmiş ve üstü Feldmarschall von Hindenburg da onu desteklemişti. 2 Ekim'de Kaiser II. Wilhelm'in başkanlığında Berlin Krallık Konseyi'nde yapılan bir toplantıda Yüksek Komutanlığın derhal ateşkes anlaşması yapılması konusundaki isteğini Hindenburg tekrarladı. Ordu dedi, 48 saat bile bekleyemez. Aynı gün yazdığı bir mektupta askeri durumun savaşa son verilmesini zorunlu kıldığını açıkça bildiriyordu. Almanya'nın büyük savaş kahramanı ancak sonradan bu masalı uydurdu. Savaşın bitmesinden bir yıl sonra 18 Kasım 1919 tarihinde Meclis Tahkikat Komisyonu'nun bir duruşmasında verdiği ifadede Hindenburg bir İngiliz generalinin çok doğru olarak söylediği gibi Alman ordusu arkadan vurulmuştur dedi. Bu hikayenin bir İngiliz generaline yorulması pek gerçeğe uygun değildir. Wieler Bennen Wooden Titan Hindenburg adlı kitabında biraz alaylı olarak iki İngiliz generalinin bu yanlış hikayenin yayılmasına yardım ettiklerini söyler. Bu generallerden birincisi Tuğgeneral Frederick Morris'tir. Alman basını 1918'de yayımladığı The Last Four Months adlı kitabını Alman ordusunun cephede yenilmediğini ancak anavatandaki sosyalistlerin ihanetine uğradığını ispat ediyor diye yanlış şekilde yorumladı. General Alman basınındaki bu yorumu inkar etti ancak bunun yararı olmadı. Ludendorff bu yorumları Hindenburg'u ikna etmek için kullandı. Wieler Bennett'in yazdığına göre öteki subay da Berlin'deki askeri komisyonun başkanı Tuğgeneral Malcolm'dur. Ludendorff bir akşam general ile yemek yerken yüksek komutanlığın sivil hükümetten yardım görmediğini ve ihtilalin orduya ihanet ettiğini her zamanki gibi kabara kabara anlatmış. General Malcolm da Ludendorff'un uzun uzun anlattığı sözleri bir tek cümleye sığdırmak isteyerek sormuş. Generalim, yani bizi arkadan mı vurdular demek istiyorsunuz? Ludendorff'un gözleri parlamış bu cümleye. Kemiğe saldıran bir köpek gibi yapışmış. Arkadan vurulmak mı diye tekrarlamış. Evet, işte tam öyle, bizi arkadan vurdular. Şurası bir gerçektir ki, yüksek komutanlık Prens Max von Baden'in başında bulunduğu sivil hükümete Eylül sonuna kadar durumun kötüye gittiğini bildirmemiş, hükümet de Ludendorff'un ateşkes isteğini birkaç defa kabul etmemiştir. Bu inanılmaz masalın Alman halkı arasında nasıl yayılmış olduğunu anlamak için insanın iki savaş arasında yıllar içinde Almanya'da yaşaması gerekir. Bunun bir yalan olduğunu gösteren gerçekler her yanda vardı. Sadece Almanlar bunları kabule yanaşmıyorlardı bir türlü. Suçu Kasım katillerine yüklüyorlardı habire. Bu sözü Hitler halkın kafasına yerleştirmişti. Askeri liderlerin istedikleri ateşkes anlaşmasını imzalatmak için Alman ordusunun Cumhuriyet hükümetine ne kadar korkakça ve kurnazca manevralar çevirmiş olduğu ve sonra hükümete Versay Barış Antlaşması'nı imzalamasını öğütlediği önemli gerçekler değillerdi. Sosyal Demokrat Parti'nin de 1918'de istemeyerek sadece halkı Bolşevizme kadar gidecek bir anarşiden kurtarmak için iktidarı kabul etmiş olduğuna bakılmıyordu. Almanya'nın çöküşünden onlar sorumlu değildi aslında. Suç o sıralarda iktidarı elinde tutan eski düzendeydi. Ancak birkaç general gerçeği söylemeye cesaret edebildi. Frankfurter Zeitung 23 Ağustos 1924'te General Freiherr von Schöneich'ın Alman yenilgisinin nedenlerini araştıran bir yazısını yayımladı. General şu sonuca varmıştı. Yıkılmamız askeri makamların sivil makamlar üzerindeki hakimiyeti yüzündendir. Aslında Alman militarizmi sadece intihar etmiştir. Telford Taylor'un Sword and Swastika adlı kitabından alınmıştır. Sayfa 16. Ama milyonlarca Alman buna inanmak istemedi. Yenilgilerini, utançlarını ve yoksulluklarını yükleyecek birini arıyorlardı. Suçun Kasım katillerinde olduğuna kendilerini kolaylıkla inandırdılar. Bunlar teslim kağıdını imzalayan ve eski krallığın yerine demokratik hükümeti kuranlardı. Almanların ahmaklığı Hitler'in kavgamda sık sık ele aldığı bir konudur. Kısa bir zamanda bundan iyice yararlanacaktır. Papaz 10 Kasım 1918 akşamı Pasewalk'taki hastaneden çıktıktan sonra Adolf Hitler için korkunç günler ve daha kötü geceler başladı. Her şeyin kaybedilmiş olduğunu biliyordum diyor. Yalnız budalalar, yalancılar ve katiller düşmandan medet umabilirdi. O gece içimde bir kin uyandı. Bu işin sorumlusu olanlara karşı bir kin. Alçak ve dejenere katiller. O sıradaki muazzam olayı daha iyi kavramaya çalıştıkça içimde küskünlüğün ve kırgınlığın utancını daha iyi duydum. Bu acının yanında gözlerimdeki ağrının ne önemi vardı? Sonra alın yazımı anladım. Politikaya atılmaya karar verdim. İleride bu karar hem Hitler'in hem de dünyanın alın yazısını çizecektir. Nazi Partisi'nin başlangıcı. arkadaşsız, parasız, işsiz, hiçbir mesleği olmayan ya da herhangi devamlı bir işte çalışmamış olan, politikada tecrübesiz 30 yaşındaki bir Avusturyalı için Almanya'da politikada kazanma şansı kısa bir süre için ve başlangıçta pek azdı. Hitler bunu anlamıştı. Günlerce diyor ne yapabileceğimi düşündüm. Ama düşündükçe benim gibi atsız bir insanın yararlı bir eylem için gerekli en düşük dayanağa bile sahip olmadığını sonucuna varıyordum. 1918 Kasım'ın sonunda Münih'e döndüğü zaman Sıla şehrini tanıyamadı. Burada da ihtilal çıkmıştı. Wittelsbach kralı tahtını bırakmıştı. Bavyera sosyal demokratların elindeydi. Popüler bir Yahudi yazar olan Berlinli Kurt Eisner'in başkanlığında bir Bavyera halk devleti kurulmuştu. Kocaman kır sakalı, burundan takma gözlüğü, geniş şapkası ve ufak tefek vücuduyla Münih'te herkesin tanıdığı Eisner, 7 Kasım'da birkaç yüz kişinin başında elini kolunu sallaya sallaya yürümüş, bir tek kurşun atmadan parlamentoyu ve hükümeti ele geçirip bir cumhuriyet ilan etmişti. Eisner, Kont Anton Arko Vali adında genç bir sarcı subay tarafından 3 ay sonra öldürüldü. Bunun üzerine işçiler bir Sovyet Cumhuriyeti kurdular. Ama bu cumhuriyetin ömrü kısa oldu. 1 Mayıs 1919'da Berlin'den daimi ordu askerleri gönderildi. Bavyeralı Hürtabur, Freikorps, gönüllüleri Münih'e girdiler. Komünist rejimi ortadan kaldırdılar. Sovyetlerin ellerindeki birkaç rehineyi öldürmelerine karşılık gelenler, komünist olmayanlar da dahil olmak üzere birkaç yüz kişiyi öldürdüler. Bir süre için Johannes Hoffmann'ın başkanlığında ılımlı bir sosyal demokrat hükümet kuruldu. Bavyera politikasında gerçek iktidar sağın eline geçmiş bulunuyordu. Bu karışık zamanda Bavyera'da sağcılar kimlerdi? Bunlar daimi ordu yani Reichswehr ile Wittelbach'ları geri getirmek isteyen kralcılar, Berlin'de kurulan Demokrat Cumhuriyeti hor gören bir sürü tutuculardı. 1918'de bütün umutlarını yitiren yüz binlerce terhis edilmiş asker, iş bulamayan ya da 1914'te bıraktığı barış dünyasına dönemeyen başıboş bir sürü insan, savaş sırasındaki kaba hayata, zorbalığa alışmış, savaşın sonunda ise bu huylarından kurtulmuş birçok Alman da bu sağcılara katılmıştı. Bir süre bu yığının içinde bulunmuş olan Hitler'in ileride diyeceği gibi, bunlar ihtilali ihtilal için isteyen ve ihtilalin sürekli bir durum olmasını arzulayan insanlardı. Bütün Almanya'da silahlı hür asker birlikleri ortaya çıkmıştı. Bunlar Reichswehr tarafından gizlice silahlandırılıyordu. Bu birlikler önceleri ihtilaflı doğu sınırlarında Polonyalılarla ve Baltıklılarla savaşmak üzere kurulmuştu. Ama az sonra Cumhuriyet rejimini devirmeye çalışan komploları desteklemeye başladılar. Yüzbaşı Erhard adında bir haydutun yönettiği ünlü Erhard Tugay'ı 1920 Mart'ında Berlin'i işgal etti. Bu sırada alelade bir politikacı olan aşırı sağcı Dr. Wolfgang Kapp kendisini başbakan ilan etti. Kapp 24 Temmuz 1868'de New York'ta doğmuştu. General von Zecht'in komutasındaki daimi ordu, Cumhurbaşkanı ile hükümetin dağınık bir halde Batı Almanya'ya kaçmasına seyirci kaldı. Ancak sendikaların yaptıkları genel bir grev sonunda Cumhuriyet hükümeti yeniden kurulabildi. O sırada Münih'te yapılan başka bir hükümet darbesi teşebbüsü ötekinden daha başarılı oldu. Reichswehr 14 Mart 1920'de Hoffmann'ın sosyalist hükümetini devirdi ve Gustav von Kahr'ın başkanlığında sağcı bir rejim kurdu. Böylece Bavyera başkenti, cumhuriyeti yok etmeyi, otoriter bir rejim kurmayı ve Versailles diktasını reddetmeyi kararlaştırmış olan Alman kontlarının merkezi haline geldi. Hür taburları yönetenler, Erhard Tugay'ındakiler de dahil olmak üzere buraya sığındılar ve hepsi Bavyera'ya buyur edildiler. General Ludendorff da bir sürü rahatı bozulmuş, ordudan atılmış subayla birlikte buraya yerleşti. Savaşın sonunda Ludendorff, sahte bir sakal ve mavi bir gözlük takarak İsveç'e kaçtı. 1919 Şubat'ında Almanya'ya dönen Ludendorff karısına şunları yazmıştı. İhtilalcilerin bizi sağ bırakmaları büyük bir budalalık olur. Çünkü ben yeniden iktidara gelirsem hiçbirini affetmeyeceğim. Büyük bir vicdan rahatlığı ile Ebert'i, Scheidemann'ı ve ortaklarını asıp sehpada sallanışlarını seyredeceğim. Margarita Ludendorff, Als ich Ludendorffs Frau war, sayfa 229. Ebert, Weimar Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı. Scheidemann da ilk başbakanıydı. Ludendorff, Hindenburg'dan sonra geldiği halde savaşın son iki yılında Almanya'nın gerçek diktatörüydü. Siyasi cinayetler burada düzenlendi. Bu arada generallerin çekindiği sırada ateşkes anlaşmasını imzalamak cesaretini gösteren ılımlı Katolik politikacı Matthias Erzberger ile Yahudi olması ve Versay Anlaşması'nın hiç olmazsa bazı maddelerini uygulamaya çalışan milli hükümetin politikasını izlemesi yüzünden aşırı sağcıların düşmanlığını kazanan Almanya'nın o zamanki zeki, kültürlü Dışişleri Bakanı Walter Rathenau'yu öldürdüler. İşte Adolf Hitler, Münih'in bu verimli toprakları üzerinde işe başladı. Hitler, 1918 Kasım ayının sonunda Münih'e döndüğü zaman kıtasının asker kurulları eline geçmiş olduğunu gördü. Söylediğine göre bu duruma tahammül edemezdi ve hemen mümkün olduğu kadar çabuk kıtasından ayrılmaya karar verdi. Kışı Avusturya sınırı yakınlarındaki Traunstein'daki esir kampında gardiyanlık yapmakla geçirdi. İlkbaharda Münih'e döndü. Kavgamda sol hükümet tarafından takibata uğradığını söyler ve kendisini yakalamaya gelen 3 alçağa silahla nişan almak suretiyle tutuklanmaktan kurtulduğunu anlatır. Hitler, komünist rejimin yıkılmasından hemen sonra aşağı yukarı ilk siyasi faaliyetim dediği işe girişti. Münih'te kısa süren Sovyet rejiminin sorumlularını incelemek amacıyla 2. Piyade Alayı tarafından kurulmuş olan Tahkikat Komisyonu'na bilgi topluyordu. Ordu, Hitler'in bu sırada yaptığı hizmetleri beğenmiş olacak ki kendisine yeni işler verdi. Ordu Bölge Komutanlığındaki Siyasi Şube Basın ve Haberler Bürosu'nda ona yeni bir iş verildi. Alman ordusu kendi geleneğine aykırı olarak özellikle Bavyera'da burnunu iyice politikaya sokmuş, sonunda da istediği hükümeti kurdurmayı başarmıştı. Ordu tutucu görüşlerini yaymak amacıyla askerler için siyasi eğitim kursları açtı. Hitler de bu kurslardan birinin dikkatli bir öğrencisi oldu. Kendi anlattığına göre bir gün bir derste Yahudiler için iyi bir kelime kullanılınca hemen derse müdahale etti. Bu sırada Yahudiler üzerine çektiği nutuktan üstleri o kadar memnun kaldılar ki az sonra onu bir Münih alayına eğitim subayı Bildungsoffizier tayin ettiler. Başlıca görevi tehlikeli fikirlerle yani barışçılıkla, sosyalizmle ve demokrasiyle savaşmaktı. Ordu bağlılık yemini ettiği demokratik cumhuriyete karşı olan ödevini böyle anlıyordu. Bu Hitler için önemli bir sıçrama oldu. Girmeye çalıştığı politika alanında ilk defa tanınıyordu. Hepsinden daha önemlisi söz söyleme yeteneğini denemek fırsatını elde etmişti. Çünkü söz söylemek kendi görüşüne göre başarılı politikacılığın ilk şartıydı. İlk defa oldukça kalabalık bir dinleyici karşısında konuşmak fırsatını elde etmiştim. O zamana kadar bilmeden sırf içimden gelen duygu ile inandığım bir şey gerçekleşiyordu. Konuşabiliyordum. Bu keşif kendisi için bir sürpriz olmasa bile onu çok sevindirdi. Cephedeki gaz saldırısından sonra sesinin bir daha düzelmeyeceğini sanıyordu. Şimdi artık sesi hiç olmazsa küçük bölük odalarının her köşesinden işitilebilecek kadar iyileşmişti. Bu bir yeteneğin başlangıcıydı. Bu yetenek onu kolayca Almanya'nın en etkili konuşmacılarından biri yapacak ve esrarlı bir güçle radyonun başına geçtiği zaman sesiyle milyonları coşturacaktır. 1919 yılının Eylül'ünde bir gün ordu siyasi şubesinden bir emir aldı. Münih'te Alman İşçi Partisi adında küçük bir siyasi grubu inceleyecekti. Askerler işçi partilerinden kuşkulanıyorlardı. Çünkü bunlar her şeyden önce sosyalist ya da komünisttiler. Ama bu partinin başka türlü olduğu sanılıyordu. Hitler, incelemeye memur edildiği partinin toplantısındaki konuşmacılardan birini tanıyordu. Bir hafta önce ordu eğitim kurslarının birinde Gottfried Feder adında bir inşaat mühendisinin konferansını dinlemişti. Gottfried ekonomi hastası bir adamdı. Almanya'daki ekonomik sıkıntının yaratıcı ve üretici sermayenin karşısında spekülatif sermayenin bulunmasından ileri geldiği fikrine saplanmıştı. Kendisi spekülatif sermayenin kaldırılmasından yanaydı. Bu amacını gerçekleştirmek için bir örgüt kurmuştu. Adı Alman Faiz Esirliğini Ortadan Kaldırma Savaşçı Birliği'ydi. Ekonomiden hiç haberi olmayan Hitler, Feder'in konferansından çok memnun kaldı. Feder'in faiz esirliğini kaldırma parolasına yeni bir partinin kuruluşu için gereken kurallardan birini buldu. Feder'in konferansında yaklaşan savaşın güçlü bir parolasını sezdim der. Ama başlangıçta Alman İşçi Partisi'nde önemli bir şey sezmedi. Emir aldığı için toplantıya gitmişti. Bunu Sternecker Brau birahanesinin loş bir odasında bir araya gelmiş 25 kişinin tatsız bir toplantısı diye düşündü önce. Birçokları gibi bu da yeni bir örgüttü diyor. O sıralarda durumdan memnun olmayan herkes yeni bir parti kurmak hülyasına kapılıyordu. Bu gibi örgütler her yerde ortaya çıkıyor ve bir süre sonra sessiz sadasız kaybolup gidiyordu. Alman İşçi Partisi'nin de bunlardan biri olduğu kanısına vardım. Feder konuşmasını bitirdikten sonra Hitler kalkıp gidecekti. Bu sırada bir profesör ayağa kalktı ve Feder'in ileri sürdüğü fikirlerin doğru olup olmadığını ele aldı. Bavyera'nın Prusya'dan ayrılmasını, Avusturya ile birlikte bir Güney Alman ulusu teşkil etmesini teklif etti. Bu fikir o sıralarda Münih'te çok yaygındı. Ama bu fikrin burada açıklanması Hitler'in tepesini attırdı. Ve sonradan anlattığına göre bu ukalabaya ders vermek üzere ayağa kalktı. Verdiği cevap o kadar sert olmuştu ki dinleyiciler şaşkın yüzleriyle bilinmeyen genç konuşmacıya bakarken profesör dayak yemiş bir köpek gibi salondan çıkıp gitmiş. Dinleyicilerden biri Hitler adını sormadığını söyler. Koştu ve eline küçük bir broşür sıkıştırdı. Bu adam ekmeğini demircilikle kazanan Anton Drexler'di. Drexler'e nasyonal sosyalizmin gerçek kurucusu denebilir. Hasta, gözlüklü, normal eğitim görmemiş, bağımsız ama dar ve karışık kafalı, zavallı bir yazar ve kötü bir konuşmacıydı. O zaman Münih Demiryolu atölyelerinde çalışıyordu. 7 Mart 1918'de hür sendikalarda yaygın Marksizm'e savaşmak ve Almanya'nın istediği adil barışı gerçekleştirmek için bir bağımsız işçiler komitesi kurmuştu. Aslında bu örgüt Kuzey Almanya'da işçi sınıfı yoluyla Barışı Teşvik Birliği adındaki daha geniş kuruluşun bir koluydu. O sıralarda ve ondan sonra da 1933'e kadar Almanya'da şatafatlı adları olan sayısız baskı grupları vardı. Drexler 40 üyeden fazla toplayamamıştı. 1919 Ocak ayında komitesini Siyasi İşçiler Çevresi adlı başka bir benzer grupla birleştirdi. Bu grubu Karl Harrer adında başka bir gazeteci yönetiyordu. O sırada üye sayısı yüzü bile bulmayan yeni örgüte Alman İşçi Partisi adı verilmişti. Harrer birinci başkandı. Bugün artık adları unutulmuş olan eski arkadaşlarından kavgamda çok az söz eden Hitler, Harrer'ı saygı ile anar. Onu namuslu ve gerçekten çok bilgili bir insan sayar ama söz söyleme yeteneğinden de yoksun olduğunu söyler. Harrer'ın ününün çarçabuk kaybetmesinin nedeni, belki de onun Hitler'i her zaman zayıf bir konuşmacı sayması olmuştur. Nazi lideri kendi biyografisinde de belirttiği gibi bu hareketi hiç unutmadı. Ne olursa olsun Drexler bu küçük, tanınmamış Alman İşçi Partisi'nin herhalde en büyük gücüydü. Ertesi sabah Hitler, Drexler'in eline tutuşturduğu broşürü nasıl okumaya başladığını kavgamda uzun uzadıya anlatır. Sabahın beşiydi. Hitler uyanmış, her zaman yaptığı gibi 2. Piyade Alayı kışlasındaki portatif karyolasına uzanmış, yatmadan önce yerlere serptiği ekmek ufaklarını farelerin nasıl kemirdiklerine bakıyordu. Hayatımda çok yoksulluk çektim der. Açlığın ne demek olduğunu bilirim ve mini mini hayvanları beslemeyi de severim. Küçük broşürü hatırladı ve okumaya başladı. Adı Siyasi Uyanışım'dı. Hitler yıllardan beri kendisinin vardığı birçok görüşleri broşürde buldu. Drexler'in başlıca amacı işçi sınıfına dayanan bir parti kurmaktı. Ama bu parti sosyal demokratlardan ayrı olarak milliyetçi yani nasyonalist olacaktı. Drexler bir ara vatansever ana yurt cephesine girmiş, orada halk yığınlarıyla ilişki kuramamış, bir orta sınıf görünce hayal kırıklığına uğramıştı. Hitler de yukarıda gördük ki Viyana'da aynı nedenden ötürü burjuvaziyi suçlamayı öğrenmişti. Burjuvazi işçi ailelerine ve onların sosyal sorunlarına eğilmiyordu. Bundan dolayı Drexler'in görüşleri onu çok ilgilendirdi.